Ayrım 4.
Aydınlanma değil merhamet, Gogol'ün izinde bir, alev al atlı. O gün Frunzenskaya, Naberejnaya'daki o cenaze evinde oğlunu dinlerken, Fransa'dan New York'a giden Transatlantik'in güvertesindeki Nabokov'dum. Başımda Humphrey Bogart'ın Casablanca filmindeki füme grisi fötür şapkası, üzerimde robası kanatlı ajan pardüsüsü, sigaramı bahse girerim ki galuvazdı, yakmak için soğuk rüzgara sırtımı dönmem gerekiyordu. Kibrit çakar almaz ekonomik kriz kibriti. Beşincisi ancak yanardı. Avrupa'nın kan ve ateş çemberini yarmış yeni dünyanın cıvıltılı çocuk bahçelerine açılıyordum. Bundan böyle Amerikalı bir yazar olacaktım. Amerikalı yazar olmak demek özgür olmak demek. Amerikalı yazar olmak demek topluma karşı sorumluluklarını örfi yasalara emanet edip kurtulmak demek. Amerikalı yazar olmak demek yasaları manipüle etme işini yayıncıya bırakmak demek. Nitekim öyle de olmuştu. Amerika'da yayıncı bulamayan Nabokov tam 30 yayın evinden red cevabı almıştı. Paris'in pornografik kitaplar basmakla ünlü ki bunların arasında Yengeç Dönencesi, Ulize, Onun Hikayesi gibi kitaplar var, Olimpia yayın evine uzanmış. Lolita'yı orada bastırmıştı. Gerisi reklamın iyisi kötüsü yoktur faslına giriyordu. Kendisi de ünlü bir yazar olan Graham Greene, okuduğum en pis kitap yayıncısı da satıcısı da hapse girmeli deyince Lolita'yı co-celebr yapan süreç başlamış oldu. Dipnot, co-celebr, meşhur bir dava, meşhur bir ihtilaf. Green'in sesine kulak veren İngiliz İçişleri Bakanı kitabın İngiltere'ye girmesini yasakladı. Dönüp Fransız Kültür Bakanı meslektaşını da aynı şeyi yapmaya davet etti. 1956 İngiltere ile Fransa'nın Süveyş kanalını ele geçirmek üzere ittifak yaptıkları yıl. Bakan Bukanowski'nin İngiliz meslektaşını kıracak hali yok. Tuttu Olimpia yayın evinin Lolita'nın da dahil olduğu 25 kitabını birden yasakladı. Mali krize giren Olimpia Fransız İdare Mahkemesi'ne başvurdu ama Nabokov'u değil, düşünce özgürlüğünü savundu. Pornografi sansürün sonucudur. Sansür kalkarsa pornografi de kalkar. Avukat Fransa'nın layık bir devlet olduğundan bahisle devlet işlerinin din işlerinden ayrıldığını, Lolita'ya muhalefetin din çıkışlı olduğu için kabul edilemez olduğunu iddia etti. Çocukların ve gençlerin korunması gerekliliği tartışılmaz. Ancak unutmayalım ki iştahı körükleyen kilit altına tutulan reçel kavanozudur. Açıkta olan değil şeklinde hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bir savunma yaptı. Çocukları ve gençleri asıl koruyacak olan toplumun onlara vereceği sağlıklı eğitimdir. Kötülüğün kol gezdiği bir dünyada neyin ne olduğu bilgisidir. Ahlaki değerlerin şekillendirdiği alanda yasalar fuzulidir. Uygulanmaları caiz olamaz. Bu son cümlenin bir tercümesi de bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler idi ki tipik bir ultra liberal söylemdi. Lolita böylece ahlaki bir tartışmanın nesnesi olmaktan çıktı. Fransız aydınlanması kapsamında lağv edilmiş olan düşünce suçu sınıflandırmasına sokuldu ve beraatı garantilendi. Kitabın Hollywood'da Stanley Kubrick'e milyonlarca dolar kazandıracağı yol açıldı. Nabokov ya çocukluğu ilginç değil diye devam ediyordu. Kaba kulağı, su çiçeği, kızıl gibi hastalıklar, sıska, titrek bir fare gibi bir oğlan çocuğu Gogol. Elleri pis, saçları yağlı, kulakları akıntılı, yapış yapış tatlılar tıkınıyor. Okulda arkadaşları onun kitaplarına dokunmaktan kaçınıyor. Nezlin'deki okulu bitirip iş bulmak üzere St. Petersburg'a geldiğinde kötü bir soğuk algınlığı geçiriyor. Soğuktan burnu da donmuş olduğundan sümüklerinin aktığını hissetmiyor. Yaklaşık 350 ruble harcıyor. Bunu annesine yazdığı itaatkar mektuplarından biliyoruz. Kendisine yeni giysiler alıyor. Puşkin'in kapısında bitiyor. Uşağı büyük şairin henüz uyanmamış olduğunu söylüyor. Demek bütün gece çalıştı diyor Gogol. Uşağın cevabı, ne çalışması, kumardaydı. Bu noktada onun anası hakkında birkaç söz etmek zorundayım. Anaların oğullarının eserlerini şekillendirmelerindeki etkilerini küçümseyen biyografiler beni her ne kadar hasta ederse de, o fantastik, histerik, batıl inançlı, hiper kuşkucu ama yine de bir biçimde sevilisi anası Maria Gogol'ün, Nikola'ya ömrü boyunca peşini bırakmayan cehennem korkusunu aşılamış olmasının önemini abartmamak lazım. Çünkü zaten anaoğul mizaçları itibariyle birbirine pek benzerlerdi. Bu tekinsiz taşralı kadın buharlı makinelerden lokomotiflere kadar bir sürü şeyin kendi Nikolay'ının icadı olduğunu anlatırdı. Sonraları etrafta gördüğü ne kadar süprüntü roman varsa onları da oğlunun yazdığını ilan eder oldu. Öylesine zevksiz hatta iğrençti ki zaman zaman ona Ukrayna taşra adetleri hakkında bir şeyler soran Nikolay bunu da kesti. Yazdıkları hakkında tek kelime etmemeye başladı. dehasının büyüdüğü yıllarda annesini hemen hemen hiç görmedi. Bir süre sonra da kadına ait her şeyden, zekasından, kaypaklığından, toprak sahibi olarak işlerini yürütüş biçiminden nefret eder oldu. Yine de ilişkisini tamamen kesmedi çünkü yarı dinsel geleneğin adamıydı ve kendini beğenmişti. Madame Zelenskaya'nın masasında oturmuş orada olmayan ev sahibesinin oğluyla ilişkilerini en kaba, en adi, en acımasız bir biçimde hem de Nikolay Maria Gogol ikilisinden yola çıkarak çözümlüyordu. Oksana Dmitrievna'nın büyücü olduğu şeklindeki yaygın ününden yola çıkarak onunla tekinsiz dediği Maria Gogol arasında bağlantı kuruyor. Alexi'nin ateşe yürümesiyle sonuçlanan seyri sülükünü ahlaki muradından arındırıp Freudçu yani bilimsel özüne oturtuyordu. Yetiştiriliş biçiminden kaynaklanan hormon dengesizliğinin kışkırttığı, manik depresif yapısının neden olduğu müessif bir intihar. Kes artık Dmitri Vladimirovich, kes artık. Bu ne bitmez tükenmez intikamdır. Alexi de öldü ama bak babanın ilham perisi yaşıyor. İblis sapasağlam. Ne zaman isterseniz kendisine yeni bir Lolita sipariş edebilirsiniz. Acıdan ve öfkeden neyi nasıl söyleyeceğimi şaşırmıştım. Ama tabii karşımdaki Nabokov'un aslı değil, babasının telif haklarının peşindeki batılı oğluydu. İntikamdan kastımın kibirli Fransız aydınlanmasının intikamı olduğunu açıklasam da anlar mıydı? Nereye kadar anlardı? Nitekim Alexander Solzhenitsyn'in dışında Alexi'nin kuzeni Peder Andrei Dmitrievich de dahil olmak üzere cenaze evindekilerin hiçbirisine en ufak bir tepki gelmedi. Bir tek Solzhenitsyn'in gözlerinden belli belirsiz bir ışık geçti. O ışığı da diğerleri fark etmedi. Ama benim de frenlerim kopmuş gibiydi. ''Seni men ederim.'' deyiverdim. ''Alexi bir azizin soylu ölümünü öldü. Seni Alexi'yi değerlendirmekten men ederim. Hiç öyle bakma yüzüme. Sizleri çözdüm. Şairane belagatiniz beni etkilemiyor. Ne adadaki, ne Lolita'daki, ne de şimdiki belagatiniz etkiliyor. Ne de zekanız hayranlık uyandırıyor.'' ''Heyhat, nasıl da haksızı haklı çıkarır kabalık.'' Öfkem açıklayıcı sıfatlar kullanmamı engelleyince, çıkışımın kaba ahkamdan ibaret kalması kaçınılmazdı. Siz derken Gorbaçov sonrası Rusya'nın ruhunu eline geçiren Batıcı İnstitutçiki'den bahsettiğim anlaşılmadı. Dipnot, İnstitutçiki, Glasnost ve Perestroika'nın yaratmış olduğu yeni bir grup, gayri resmi askeri yorumculardan ve analistlerden oluşuyor. Rusya'nın sorunlarından ve dolayısıyla politikadan uzak duran yaşamlarını gerek içerik, gerekse tarz olarak sıradan Ruslardan farklılaştırmaya ısrarla özen gösteren yeni aydın tipolojisinin iktidarının yıkıcılığından bahsettiğim anlaşılsaydı, hiç değilse Galina Alekseyevna benden yana çıkardı. Her türlü lüksten uzak, keşiş sadeliğinde yaşam sürdürmeyi şiar edinmiş olan Bolşevik dedelerinden farklı olarak, güzel konuşmaya, nezaket kurallarına hak ettiklerinden fazla önem veren, kadınlara kapı açan, mantolarını tutan, hatta ellerini öpen bu selam yoldaş değil, enşante madam, tipolojisinin Rusya'yı nerelere götürdüğünü benden daha iyi kestiriyor olmamaları mümkün değildi. Düzenin ideolojik taleplerinden kurtulmak için antropoloji, arkeoloji, Bizans tarihi gibi nötr alanlara kaçıp güne kayıtsız kalanların, bizdeki bıyıklı yabancıların Rabinovich benzeri karşılıklarının etkilerini değerlendirememeleri de mümkün değildi. Öte yandan bu büyük ulusun tarihin bu trajik aşamasında Alexi şöyle dursun, gökten Hazreti İsa inse kaderi Moskova kaldırımlarının bir köşesinde öylece kıvrılıp kalmak olur. Donmuş bedeni Lujkov'un işçilerinin her sabah kamyona yükledikleri isimsiz ölü canların arasındaki yerini alır diye de düşünüyordum. Buna rağmen kendimi tutamadım. Allah cezanızı versin. Sesim niyetlendiğimden de yüksek çıktı. Herkes bana baktı. Dmitri Vladimirovich keyifli keyifli bana göre arsız arsız güldü. Duydunuz değil mi? Konstantinopol'den Gülo'ya Sultan bizi çözmüş. Şark usulü olmasına özen gösterdiği bir de reverans yaptı. Buyurun sultanım, çözümlemenizi duymak için sabırsızlanıyoruz. Ve ok yaydan çıktı. Alexi'yi Gogol'ü kullanarak hükümsüzleştirdiniz. Gogol'ü de burun motifini kullanarak diye başladım. Babanız Gogol'ün burnunun folklor denilen harca alem pazardan alınan bir karnaval kostümü olduğunu söylerken, kendisine ele verdiğinin farkında değildi. Çünkü okurunun zekasını hep küçümsedi. Nitekim Gogol'ün marazi melankolisini anlatırken kendisinin deva bulmaz bir psikopat olduğunu itiraf ediyor. Evet efendim, büyük yazar Vladimir Nabokov özde iflah olmaz bir sübyancıydı ve tıpkı kendisinden önceki büyük pornocular gibi, Stern gibi, Lawrence gibi o da yazdıklarıyla kendi arasına mesafe koyabilmek için aklınca ayrıntılı stratejiler uyguladı. Böyle de yapmak zorundaydı çünkü bir yazarın aşağılık arzularının varlığını teslim etmesi, günahlarını itiraf etmesiyle eşdeğerdir. Ancak veli nimeti okurunu kaybetmeyi de göze alamaz. Babanız okurlarının kendisini aşağılamalarındansa kendisi okurlarını aşağılama yoluna gitti. Şiirsel oyunlar, gerilim, erotik betimlemeler derken okurunu tahrik etti. Amacı okurunun tahrik olduğu için kendisinden utanmasını, kendisini suçlu hissetmesini sağlamaktı. Başardı da. Kendisinin iğrenç arzuları şiirsel giysilerinin altına saklanmışken okurunkiler çırılçıplak ortaya döküldüler. Burun Gogol'ün bir numaralı müttefiki olduysa şiirsellik de sizin babanızın bir numaralı müttefiki oldu. Sadece müttefiki de değil, varlık nedeni. Okur belagate teslim oldu. Bir süre içinde olsa ahlaki değerlerini bir kenara bırakmaya, yan yana getirilmiş güzel sözlerin keyfini çıkarmaya rıza gösterdi. Vladimir Nabokov kurgu bilimi bile kullandı. Ada ile Van'ın ensest ilişkisini zemin kurgu bilimi olmasa pazarlayabilir miydiniz? Babanız pornografiyi bizim dünyamızın dışına yerleştirdi ki yakalanmasın. Oysa Alexei. Aziz Alexei böylesi ucuz numaralara tenezzül etmezdi. Alexei hiçbir zaman okurunu eğlendirmek için yazmadı, sakınmak üzere yazdı. O soyluluğun bir amaç olduğunun bilincine varmış bir prensti. Onun içindir ki yerin yedi kat altında bile babanız gibilere meydan okumayı sürdürecektir. O her zaman babanız gibilerden daha büyük bir insan oldu. Daha büyük bir yazar değil, daha büyük bir insan oldu. Ama doğrudur, Gogol yazıda neyse, Ivanov resimde neyse, Kievski felsefede neyse, Novikov Rus düşünce hayatında neyse, Alexei Kristovovich Zelenski oydu. Alexei gibi erkekler uzun yaşamazlar. Alexei gibi erkeklerin ölümleri de kaza eseri olmaz. Onların ölümleri hormonal dengesizliklerle, nükleer sızıntılarla, yetersiz gıdalarla da açıklanamaz. Genç yaşta mezara girmelerinin nedeni farklıdır. Onların hayatları kişisel olmadığı gibi ölümleri de kişisel değildir. Alexei'ninki gibi güçlü ve cömert ruhlar sizlerin hepinizin, Rusya'nın, insanlığın garipliklerinin altında ezilirler. Makineli tüfek gibi konuştuğumun, kelimeleri savurduğumun farkındaydım. Hedeflerini bulup bulmadıklarından da emin değildim. Kaldı ki şundan 6-7 yıl önce Rusya'nın en büyük peygamber devlet adamı olarak takdim edilen Solzhenitsyn'in bile İncil'den fırlamış bir hayalet diye hükümsüzleştirildiği bir dönem yaşanıyordu. Adam bir şaka gibi, olmayan bir dünyaya var gücüyle tutunmaya çalışıyor diye alay ediyorlardı. Daha da ileri gidenler Rus Ayetullah'a gerici çariz diyenler, hatta Yahudi düşmanı olmakla suçlayanlar bile vardı. Solzhenitsyn Rusya'yı Rusya yapan manevi değerlere sahip çıkmaya davet ettiği için ülkesinin aydınlarını küstürmüştü. Yegane terazisi seküler yasaların harfinden ibaret olan bir toplum, insanoğluna layık bir toplum değildir demek suretiyle de Batı entelijansiyasını ve basınını, son kitaplarından birisinin Rusya çöküşlerinin 5000 gibi bu ülke hele de bu çapta bir yazar için hezimet sayılabilecek bir sayıda basıldığını hatırladım. Artık yurttaşları da onu dinlemek istemiyorlardı. 80 yaşındaydı, yine de vazgeçmiyor, yazıyor, yazıyordu. Bir yazar olarak görevimi her türlü ahval ve şerait altında yerine getirdiğimi biliyorum demişti. Mezarımda hayatta olduğumdan daha da başarılı olacağım. Çünkü doğruya giden yolu kimse engelleyemez. Ben bu yolda ölümü göze almış birisiyim.
Ayrım sonu.